Ayrım 16, Shogun, James Clavell, sayfa 204. 26. Blackthorn kendisine verilen eve girdi. Bir hizmetçi açık kapılardan birinden çıkarak yerlere kadar eğildi. Konbanva Anjinsan. Konbanva, bir el işaretiyle kızı savdı. Bir ipek ışırtısı oldu. Fujiko yanında Mariko ile evden çıktı. Çay ister misiniz Anjinsan veya sake? Su da sıcak. Mariko endişeli bir tavırla güldü. Adamın gözlerindeki bakıştan rahatsız olmuştu. Sake, evet önce sake rica edeceğim Mariko-san. Mariko bir şeyler söyleyince Fujiko tekrar eve girdi. Oturun Anjinsan, yorulmuş olacaksınız. Teşekkür ederim. Blackthorn verandanın basamağına oturdu ve sandallarını çıkarmadı. Fujiko iki sürahi sake ve bir fincanla geldi. Blackthorn sunulan içkiyi tatmadan yuttu. Bunu ikinci, üçüncü fincanlar izledi. İki kadın pencerenin aralığından onu seyrediyorlardı. Fujiko telaşlanarak nesi var diye sordu. Lordia bunun köylüleri keseceğini söylemesine üzüldü. Neden bunu aldırıyor sanki? Kendisini tehdit eden yok ki. Hayatı tehlikeye giren o değil ki. Barbarlar bizden farklı Fujiko-san. Örneğin Anjinsan, köylülerin samuraylardan farklı olmadığını düşünüyor. Hatta kendisi için belki onlar samuraylardan daha da üstün. Fujiko sinirli sinirli güldü. Ne saçma ne? Bir köylü nasıl samurayla eşit olur? Tiksintiyle dudaklarını bükmüştü. Kasigi ya bu san da ahmak. Bir barbar dilimizi yarım yılda nasıl öğrenebilir? O barbar Tsukusan dilimizi ancak 20 yılda öğrendi değil mi? Hem doğru dürüst Japonca konuşabilen de bir o barbar. Genç kadının yüzünden hiddeti okunuyordu. Şuna bakın Mariko-san ne kadar çirkin. Yabancı bir canavar. Barbarlardan nefret ederim. Ama işin garibi bu kapıdan içeriye girer girmez kendisi lordum ve efendim olacak. Mariko-san yeğenine birden neden fikir değiştirdiğini sormayı istemişti. Neden bu sabah intiharı düşünürken şimdi Anjinsan'a hizmet etmeye ve Lord Toranaga'yı dinlemeye razısın? Lord Toranaga fikrini değiştirmen için ne söyledi Fujiko? Fakat Mariko böyle şeylerin sorulmayacağını biliyordu. Fujiko bir şey anlatmayacaktı. Kızı annesi çok iyi yetiştirmişti. Onun annesi Buntaro'nun kız kardeşi ve Hiro Matsu'nun da kızıydı. Mariko durmadan sake içen adama baktı. Dördüncü, beşinci sürahiler de boşalmıştı. Ama adamda sarhoşluk belirtisi yoktu. Sonunda Fujiko, lütfen Anjinsan'dan özür dileyin dedi. Evde sake kalmadı. Köyden sake alması için bir hizmetçi gönderdim. Mariko durumu Blackthorn'a anlattı. Adam içkinin gelmesi ne kadar sürer diye sordu. Uzun sürmez. İsterseniz şimdi banyo yapın ben sakeyi gelir gelmez gönderirim. Toranaga ayrılmadan planımdan söz etti mi? Hayır, bir şey söylemedi. Sizin için elimizden geleni yapacağız. Kitap, kağıt ve kalemlere ihtiyacım var. Lord Toranaga size bir gramer kitabı göndereceğini söyledi. Kitap ne zaman gelir? Bilmiyorum ama ben 3 gün buradayım. Belki size yardımım dokunur. Fujiko-san da size yardım için burada. Mutlu bir tavırla güldü. Kendisini size resmi metres olarak verdiklerini söylemekle onur duyarım ve...
Ne?
Lord Toranaga kendisine sizin resmi metresiniz olup olmayacağını sordu. O da...
Fakat ben kabul etmedim.
Anlayamadım.
Onu istemiyorum. Kendisini çirkin buluyorum.
Mariko ona baka kaldı. Fakat bunun resmi metrese ne ilgisi var?
Kendisine gitmesini söyleyin.
Fakat Anjinsan böyle reddedemezsiniz. Bu Lord Toranaga'ya da Fujiko-san'a da herkese de hakaret etmek demektir. O size ne zarar verdi? Hiç. Usagi Fujiko. Blackthorn'un sert sesi etrafta yankılandı.
Beni dinleyin. Ona hemen gitmesini söyleyin.
Mariko onu yatıştırmaya çalıştı. Sinirlenmekte, kızmakta haklısınız Anjinsan ama... Blackthorn buz gibi bir sesle onun sözünü kesti.
Kızmadım. Siz benim bir kukla olmadığımı kafanıza sokamıyor musunuz? Bu kadını istemiyorum. Gemimle personelimi istiyorum. Hepsi bu kadar. Burada 6 ay kalacak değilim ve törelerinizden de nefret ediyorum. Bir adamın sırf Japonca öğrenmemi sağlamak için bir köyü ölüme mahkum etmesi akıl almaz bir şey. Bu tutsaklıktan daha da kötü. Hele o işi bana sormadan kararlaştırmak korkunç bir hakaret.
Mariko şaşırmıştı. Çirkinliğin resmi metreslikle ne ilgisi vardı?
Hem bu Jiko çirkin de değildi. Bu adam nasıl böyle düşüncesiz olabiliyordu? Sonra Lord Toranaga'nın buyrukları geldi aklına. Mariko-san, ya bu ya buradan ayrılabilmek için kılıcımı vereceğim. Onun ayrılmama engel olmamasını sağlayacaksın. Sonra Anjin-san'ın Anjiro'ya yerleşip sessiz sedasız oturması için gerekeni yapacaksın.
Elimden geleni yapacağım lordum. Fakat korkarım Anjin-san beni şaşırtacak.
Ona bir şahinmiş gibi davran. Ben bir şahini 2 günde ehlileştiririm. Senin 3 günün var.
Genç kadın Blackthorn'a baktı. Hiddetlenince bir şahine benziyordu gerçekten.
Haklısınız, kabul ediyorum. Size istemediğiniz şeyleri yaptılar. Kızmaya hakkınız var. Lord Toranaga bu konuda fikrinizi sormalıydı. Ama kendisi sizin törelerinizi bilmiyor. İtiraz edebileceğiniz onun aklına bile gelmedi. Çok sevdiği bir samuray gibi size iltifat etti. Hem sizi Hatamoto yaptı. Bu adeta akrabalık sayılır. Bütün Kuvanto'da ancak 1000 Hatamoto vardır. Lady Fujiko da size yardım etmeye çalışıyor. Onun resmi metres olması bir onur sayılır.
Neden?
Kısa süre önce dul kaldı. Henüz 19 yaşında. Zavallıcık kocasını ve oğlunu kaybetti. Sizin resmi metresiniz olmak ona yeni bir hayat verecek.
Kocasıyla oğluna ne oldu?
Mariko bir an durakladı. Öldürüldüler Anjin-san. Fujiko-san'ın kocası az kalsın Lord Toranaga'nın ölümüne neden oluyordu. Lütfen.
Yani onları Toranaga mı öldürttü?
Evet, ama o haklıydı Anjin-san. Fujiko-san'a sorun, kendisi de bunu kabul edecektir.
Çocuk kaç yaşındaydı?
Birkaç aylıktı Anjin-san.
Toranaga babasının suçu yüzünden bebeği de öldürttü.
Evet, bizde adet böyledir. Lütfen sabırlı olun. Bazı konularda özgür değiliz. Gelenek ve göreneklerimiz sizinkilerden farklıdır. Yasalara göre biz lordumuza aitiz. Yine yasalara göre bir erkek çocuklarını, eşini ve resmi metresleriyle hizmetçilerini öldürebilir.
O halde siz katil bir ulussunuz. Toranaga emretse çocuklarınızı öldürür müydünüz?
Evet, bir tek oğlum var ama bunu yapardım sanırım. Bu benim görevim.
Tanrı sizleri bağışlasın.
Mariko, Tanrı bizi anlıyor Anjin-san diye cevap verdi. Özür dilerim, her şeyi gerektiği gibi anlatamıyorum. Zaten sizi de anlayamıyorum. Anjin-san, belki ikimiz de sabır gösterirsek çok şey öğrenebiliriz. Örneğin Lady Fujiko'yu alalım. Kendisi resmi metresiniz olarak evinizi ve hizmetçilerinizi idare edecektir. Kendisinden hoşlanmıyorsanız yatmanıza ihtiyaç yok. Kendisi nazik davranmayı hak etmektedir ama isterseniz bunu da yapmayabilirsiniz.
Yani kendisine istediğim gibi davranabilecek miyim?
Evet.
Onunla yatıp yatmamakla da serbest miyim?
Tabii. İsterseniz vücudunuzun ihtiyaçlarını sağlamak için beğeneceğiniz birini de bulacaktır ya da bu işe hiç karışmayacaktır.
İstersem onu kovabilir, evden atabilir miyim?
Sizi rahatsız ederse evet.
O zaman kendisi ne yapar?
Bu utançla ailesinin evine döner. Aile onu gerip alıp almamakta serbesttir. Ama Lady Fujiko gibi biri böyle bir utanca dayanmaktansa kendisini öldürmeyi yeğler. O gerçek bir samuraydır. Samuraylar lordlardan izin almadıkça intihar edemezler. Örneğin ben Lord Toranaga ve eşimin izni olmadıkça kendimi öldüremem. Lord Toranaga Fujiko sana intihar etmesi için izin vermedi. Kendisini evden atarsanız toplum dışı sayılacaktır.
Neden? Ailesi neden onu geri almıyor?
Mariko içini çekti. Size karşı olan görevini başaramadığı için utanacaktır. Kendisi şimdi sizin resmi metresiniz. Lord Toranaga bunu buyurdu ve o da kabul etti. Siz bir evin efendisisiniz artık.
Öyle mi?
Evet Anjin-san, türde haklarınız var. Bir Hatamoto olarak daima itibar göreceksiniz. Lord Toranaga size 20 kokuda aylık bağlamış. Bu kadar parayla bir samuray hem kendisini geçindirir hem 2 samurayı daha giydirip doyurur ve onlara gerekli silahlarla atları alır. Bu para ona tam 1 yıl yeter. Fakat sizin bunları yapmanıza gerek yok. Fujiko'yu bir insan olarak düşünmenizi rica edeceğim. Kendisi iyi bir kadındır. Çirkinliğini unutun. O değerli bir metres olacaktır. Burada kalmasına izin verin, merhametli olun. Onu kabul edin, sonra yasalarımıza göre öldürün.
Demek tek çare öldürmek.
Hayır Anjin-san, fakat hayat ve ölüm aynı şeydir. Kim bilir, belki canını almakla Fujiko sana büyük bir iyilik edersiniz. Yasa size bu hakkı veriyor. Onu toplum dışı etmek de yine sizin hakkınızdır.
Blackthorne nefretle kadına baktı. Bir yandan da bu nefreti sırasında onun sakin güzelliğine hayrandı. Nedensiz yere ölmek aptallıktır.
Mariko eğilerek merhametle onun koluna dokundu. Anjinsan, köyü de unutun. O 6 ay geçene kadar 1 milyon şey olabilir. Deniz kabarır, bir deprem olur, geminizi alır gidersiniz veya ya bu ölür ya da hepimiz ölürüz. Tanrı'nın sorunlarını Tanrı'ya, karmayı da karmaya bırakın. Şu güneşin batışına bakın, ne güzel ne. Bu güneşin batışını görüyorsunuz ama yarın yok, sadece şimdi var. Lütfen bakın, ne kadar güzel ve bir daha sonsuzluğa dek güneşin bugünkü batışını göremeyeceksiniz. Kendinizi bunda kaybedin. Doğayla bir olun ve kendinizin, benim ya da köyün karmasını düşünerek üzülmeyin.
Kadının huzurlu hali ve sözleri Blackthorne'u etkilemişti. Batıya doğru baktı. Mor, kırmızı ve siyah renkler ufka yayılıyordu. Gözden kaybolana dek güneşi seyretti. Sonra keşke resmi metresim siz olsaydınız dedi.
Ben Lord Buntaro'ya aitim. O ölene kadar bir şey düşünmeme ya da düşündüklerimi söylememe olanak yok.
Blackthorne karma diye düşündü. Karmayı kabul ediyor muyum? Gece ne kadar güzel. Bu kadın da öyle ve başkasına ait. Evet, çok güzel ve akıllı. Tanrı'nın sorunlarını Tanrı'ya, karmayı da karmaya bırak. Buraya davetsiz geldin, şimdi onların elindesin. O sırada ayak seslerini duyarak başını kaldırdı. Başlarında Omi bulunan 20 samuray ellerinde meşalelerle tepeye çıkıyorlardı.
Çok üzgünüm Anjinsan, fakat Omi-san kendisine silahlarınızı vermenizi emrediyor.
Ona cehenneme gitmesini söyleyin.
Bunu söyleyemem Anjinsan.
Blackthorne eli belindeki silahta hala verandanın basamağında oturuyordu. 10 samuray Omi'nin peşi sıra bahçeye girmişti. Kalanı da tahtırevanın yanında bekliyordu. Omi gelir gelmez Fujiko-san hemen evden çıkıp Blackthorne'un arkasında durmuştu. Genç kadının yüzü bembeyazdı.
Lord Toranaga silahlarıma hiç itiraz etmedi. Günlerce onunla Yabusa'nın yanında böyle silahlı dolaştım.
Mariko endişeli endişeli mırıldandı. Evet Anjinsan, fakat Omi-san'ın söylediği doğru. Bir daimyo'nun yanına üstünüzde silahla gidemezsiniz. Buna alınmamalısınız. Yabusa'n sizin dostunuz, burada onun konuğusunuz.
Omi-san'a silahlarımı vermeyeceğimi söyleyin.
Kadın ses çıkarmayınca İngiliz'in tepesi attı.
İyo Omi-san, bakari masu, iye.
Omi-san'ın yüz atları gerildi ve hemen bir buyruk verdi. İki samuray ilerleyince Blackthorne belindeki tabancaları çekti. İki namlu da Omi'nin yüzüne çevrildiği için samuraylar durdular. Mariko araya girmeye çalıştı.
Rica ederim Anjinsan, çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Siz Hata Moto'sunuz, böylece korunuyorsunuz. Hem Lord Yabu'nun konuğusunuz.
Omi-san'a söyleyin. Adamlarından biri yaklaşacak olursa beynini dağıtırım.
Omi-san nezaketle konuştu.
Silahlarınızı bana vermenizi size son defa emrediyorum. İyi.
Neden silahlarınızı burada bırakmıyorsunuz? Kimse bunlara dokunmaz.
Beni aptal mı sanıyorsunuz?
O halde silahları Fujiko-sana verin.
O ne yapabilir? Kim olsa silahları onun elinden alır. O zaman savunmasız kalırım.
Mariko'nun sesi sertleşti. Neden dinlemiyorsunuz Anjinsan? Fujiko-san sizin resmi metresiniz. Emir verirseniz silahları hayatı pahasına koruyacaktır. Onun görevi bu. Bir daha tekrarlamayacağım ama Toda Noh Usagi Fujiko bir samuraydır.
Blackthorne birden kendisini topladı.
Mariko-san, lütfen Fujiko-sana sözlerimi tekrarlayın. Silahlarımı ona vereceğim. Benden başkasının silahlara dokunmasına izin vermeyecek.
Mariko sözleri aktarınca arkasından Fujiko'nun hay dediğini duydu.
Bakari masuka Fujiko-san.
Kadın endişeli tiz bir sesle bakara masu Anjinsan diye cevap verdi.
Mariko-san, şimdi Omi-sana kendisiyle gideceğimi de söyleyin lütfen. Bir anlaşmazlık olduğu için üzgünüm.
Blackthorne gerileyip döndü. Alnında ter taneleri beliren Fujiko silahları aldı. İngiliz Omi'ye baktı. Gidelim mi?
Omi Fujiko'ya bir şeyler söyleyerek ellerini uzattı. Kısa bir buyruk verdi. İki samuray kadına doğru gittiler.
Aynı anda Fujiko silahın birini kuşağına soktu ve diğerini iki eliyle tutarak namluyu Omi'nin yüzüne doğru çevirdi. Parmağını taktığı tetik hafifçe oynadı.
Ugoku na dozo!
Samuraylar itaat ederek durdular. Omi hiddetle ve acele acele bir şeyler söyledi. Kadın onu dinledi ama silahı indirmedi. Sonunda da "Hayır Omi-san" dedi, "özür dilerim." Kadının tetiği çekeceğine kuşku yoktu. Blackthorn bile bunu anlamıştı. Omi adamlarına sert bir buyruk verdi. Samuraylar gerilediler. Kadın silahı indirdi ama hala ateş etmeye hazırdı. Blackthorn ne dedi diye sordu. Bu olayı Yabu sana anlatacağını söyledi dedi. İyi, aynı şeyi benim de yapacağımı söyleyin lütfen. Kadına döndü. Domo Fujiko-san. Kapıya doğru gideceği sırada Fujiko seslendi. Blackthorn döndü, Fujiko eğilmiş selam veriyor ve Mariko'ya bir şeyler söylüyordu. Ne var?
Lütfen sabırlı olun Anjin-san.
Fujiko seslenince evden bir hizmetçi çıktı. Elinde iki samuray kılıcı vardı. Fujiko bunları saygıyla alıp selam vererek Blackthorn'a uzattı.
Mariko, resmi metresiniz bir Hatamoto'nun samuraylara özgü çift kılıcı takması gerektiğini söylüyor dedi. Bunda da haklı. Bu sizin göreviniz. Yabusan'ı kılıçsız ziyaret etmeniz saygısızlık olur. Kendi kılıçlarınızı alana kadar bu değersiz şeyleri kullanmanızı rica ediyor.
Blackthorn önce Mariko'ya sonra Fujiko'ya baktı. Yani ben samuray mıyım? Lord Toranaga beni samuray mı yaptı?
Bilmiyorum Anjin-san. Fakat samuray olmadan da Hatamoto'ların daima kılıç takma hakları vardır. Hatta Lord Toranaga'nın yanında bile silahlarını çıkarmazlar. Çünkü Hatamoto tam anlamıyla güvenilen bir muhafız sayılır. Hem sadece bir Hatamoto istediği an Lord'un yanına izin almadan girebilir.
Blackthorn hançeri andıran kısa kılıcı alarak kuşağına soktu. Uzunu da tıpkı Omi gibi taktı. O zaman kendisini biraz daha güçlü hissetti. Sakin bir tavırla "Arigato gozaimashita Fujiko-san" dedi. Kadın gözlerini yere dikerek hafif sesle cevap verdi ve Mariko bunları aktardı.
Fujiko-san dilimizi gereken şekilde öğrenmeniz gerektiğini bildiği için konuşmaya cesaret ediyor. Doğumunun yeterli olacağını söylüyor. Bir erkek için bu yeter. Diğerleri kadınlar tarafından kullanılan fazla nazik sözler.
"Hay, domo, bakarimasu Fujiko-san."
Blackthorn kadına ilk kez anlayan gözlerle baktı. Alnındaki ter tanelerini gördü.
"Lütfen resmi metresime söyleyin. Bu durumda arigato gozaimashita sözlerinin gereksiz bir nezaket olduğunu kabul etmiyorum."
Yabu tekrar kılıçlara baktı. Blackthorn bağdaş kurmuş onur yerinde oturuyordu. Mariko ve Igurashi de onun iki yanındaydılar. Kalenin büyük odasında bulunuyorlardı. Omi sözlerini bitirince Yabu omuz silkti.
"Anjin-san'ı ve malını korumak resmi metresin görevidir tabii. Şimdi kılıç takmaya da hakkı var. Evet, işi idare edememişsin. Sana Anjin-san'ın bir onur konuğu olduğunu söyledim. Kendisinden özür dile."
Omi hemen ayağa kalkıp Blackthorn'un önünde eğildi. "Hatamdan dolayı özür dilerim Anjin-san." Mariko'nun barbarın bunu kabul ettiğini söylediğini duydu. Sakin sakin gidip yine yerine oturdu ama için için kaynıyordu. Artık tek düşündüğü Yabu'yu öldürmekti. Düşünülemeyecek bir şeyi yapmaya karar vermişti. Lordunu ve klanının reisini öldürecekti. Ama bunu barbara özür dilemek zorunda bırakıldığı için de yapamayacaktı. Bu konuda Yabu haklıydı. Yabu silahların alınmasını istemişti fakat kendisi budalalık etmişti. Örneğin barbar ayrılınca bunları usulca evden çalabilirlerdi. Anjin-san silahları resmi metresine vermekle doğru yapmıştı. Kadın da doğru hareket etmişti. Kadının tetiği çekmeye kararlı olduğunu da anlamıştı. Usagi Fujiko'nun ölmeyi istediği ve bunun nedeni herkesçe biliniyordu. Omi de o gün daha önce Yabu'yu öldürmeye karar vermemiş olsaydı cesaretle öne çıkar ve vurulurdu. Böylece kendisi onurlu şekilde ölürdü. Adamları da Fujiko-san'dan silahları zorla alırlardı. Kadın da ölüme mahkum edilirdi. Omi onuruyla ölürdü. Kadın da öyle. Bu öyküde yüzyıllar boyunca anlatılırdı. Hayır, Omi'nin amcasını öldürme kararının bu özür dilemeyle ilgisi yoktu. Sadece Yabu Omi'nin annesiyle karısını birer köylü gibi güneşte saatlerce herkesin önünde bekletmiş ve böylece hakaret etmişti. Ondan sonra da kendileriyle konuşmaya gerek görmeden yine birer köylü gibi savmıştı. Yabu annesiyle karısını kaleye çağırmaya da gerek görmemişti. Omi'nin bir koku harcayıp yaptırdığı yemekleri yemeye de gelmemişti. Amcasının babasını öldürteceği söylentiler arasındaydı. Onun için Omi kararını vermişti. Ya Bu'yu öldürecekti. Fakat o zaman bağlanacağı bir lordu olmayacaktı. Acaba Jikava Jikyu'ya mı başvursam diye düşünüyordu. Yoksa doğrudan doğruya Toranaga'ya mı gitsem? Acaba Toranaga çalışmama karşılık istediklerimi verir mi? O gün öğleden sonra Yabu Igorashi, Omi ve 4 komutanını çağırmış, 500 samurayın tüfekçi olarak yetiştirileceğini açıklamıştı. Omi hemen gizlice 100 samurayın adanın öbür tarafında eğitilmesini teklif etmişti. Bu yedek kuvvet aynı zamanda Toranaga'nın kendilerine kalleşlik etmesini de önleyebilirdi. Igorashi de Toranaga'nın adamlarının başında kim olacak diye sormuştu. Yabu dudak bükmüştü. Bu önemli değil. Onun yanına 5 yardımcı veririm. Gerekirse adamlarım komutanın boğazını kesiverirler. Zamanı gelince onu ve diğer yabancıları öldürmek için Erik Ağacı adlı şifreyi kullanacağız. Igorashi-san, yarın o adamları seçeceksin. Her birini ben göreceğim. Ve şimdilik hiçbiri silahlı alayımla ilgili düşüncelerimi bilmeyecek. Omi öç alacağını düşünüp zevkle Yabu'yu seyrediyordu artık. Fakat bunu iyi planlamalıydı. Böylece babası ya da bir amcası klanı ve Izu'yu yönetebilirdi. Yabu Mariko aracılığıyla istediklerini İngiliz'e anlattı. Blackthorn hapishanede kaldığı sırada rahip Domingo'dan Japonların savaş merakını öğrenmişti. Onun için de Yabu'ya adamlarına tüfekle ateş etmelerini ve savaş sanatını öğreteceğini söyledi. Yabu sevinerek, bu bilgiler yararlı olursa dedi, Anjinsan'ın yıllık gelirini 500 kokuya çıkaracağımı söyleyin, Lord Mariko. Fakat Blackthorn oralı olmadı. Kendisine teşekkür edin. Ben sadece köyle ilgili kararını geri almasını istiyorum. Bir de 5 ay sonra gemimle personelim bana verilmeli.
Mariko-san mırıldandı. Anjinsan, rica ederim. Onunla böyle bir tüccar gibi pazarlık edemezsiniz.
Lütfen siz söyleyin. Onurlu bir konuk ve kendisine borçlu bir yardımcı olarak bunu istiyorum.
Yabu sözleri duyunca kaşlarını çattı ve bir şeyler söylendi. Yabu-san önemsiz olduğunu söylüyor. Onlara aldırmamanızı diliyor. Geminizi de yakında alacağınızdan emin. Yedo ile vardığım an bu arzunuzu Lord Toranaga'ya açıklayacağım.
Lord Yabu'dan özür dileyin. Fakat köyle ilgili kararı kaldırmazsa ben bu utançla yaşayamam.
Mariko'nun rengi soldu. Ne?
Bu günahla yaşayamam. Buna dayanamam. Aldığım din terbiyesine aykırı bu. Hemen intihar ederim.
İntihar mı?
Evet, buna karar verdim.
Yabu söze karıştı.
Naja Mariko-san.
Genç kadın çekine çekine Blackthorn'un sözlerini aktardı.
Yabu durumla çok ilgilendi. Sözlerinde içten mi dersiniz?
Bilmiyorum efendim, bilemiyorum. Ciddiye benziyor.
Omi-san, sen ne dersin?
İntihar Hristiyanların inançlarına aykırıdır.
Onlar bir samuray gibi canlarına kıymazlar. Igorashi-san, sen ne dersin?
Blöf yapıyor. Hem o Hristiyan da değil. Biliyorsunuz ilk gün rahibe ne yaptı. Sonra o genci kurtarmak için de Omi-san'ın kendisine ağır hakaret etmesine razı oldu.
Yabu o gün ve geceyi anımsayarak memnun memnun gülümsedi. Evet, kabul ediyorum. O Hristiyan değil, Mariko-san.
Affedersiniz, anlayamadım. Rahibe ne oldu?
Yabu ilk gün olanları anlatınca kadın haçın yere atılıp kırılmasından çok fena oldu. Igorashi de ekledi. Haçı parçalayıp yere attı. Bu blöf efendim. Gururunu o kadar düşünüyorsa Omi-san'ın üstüne işemesine nasıl razı oldu?
Ne? Mariko şaşırmıştı. Anlayamadım.
Yabu Omi'ye baktı. Olanları anlat. Omi olayı açıklayınca Mariko tiksindi ama duygularını yüzünden anlamak güçtü. Daha sonra Anjinsan iyice köpekleşti Mariko-san. Silahları olmadığı zaman korkuyor zaten.
Yabu sakesini yudumladı.
Kendisine söyleyin Mariko-san. İntihar Hristiyan Tanrı'ya karşı gelmektir. Bunu nasıl yapabilir?
Anjinsan sizden utanarak özür diliyor. Fakat Tanrı'ya karşı gelmek sayılsa da intihar edeceğini söylüyor. Bu vicdan azabına katlanamayacağını söylüyor. Japonya'da bir Hatamoto olduğuna göre bizim törelerimize uyacağını belirtiyor.
Barbarların hakları yoktur.
Mariko, Lord Toranaga kendisini Hatamoto yaptı diye karşılık verdi. Onun için de intihar etmeye hakkı var. Ne?
Nasıl intihar edecekmiş kendisine soru verin.
Blackthorn cevap verecek yerde ucu çok sivri kısa kılıcı çıkararak önüne bıraktı.
Igarashi sadece blöf yapıyor dedi. Bir barbarın uygar bir insan gibi davrandığını kim duymuş?
Yabu kaşlarını çattı. Kalbi heyecandan hızlı hızlı atmaya başlamıştı.
Kendisi cesur bir adam Igarashi-san. Hem de acayip.
Bu işin sonunu görmeyi, barbarın cesaretini ölçmeyi istiyordu. Büyük zevke kapılmıştı. Zorla kendisini toplayarak boğuk bir sesle sordu.
Sen ne dersin Omi-san?
Biraz fedakarlık yapabilirsiniz sanırım efendim. Anjin sana köylüleri öldürmeyeceğinizi söyleyin. Fakat bu kararınızı köydekilere açıklamamasını da isteyin. Kendi tanrısı üzerine yemin etsin.
Fakat o Hristiyan da değil. Bu yemin kendisini nasıl bağlar?
Onun bir tür Hristiyan olduğuna inanıyorum efendim. Sadece o siyah cübbeli rahiplerden hoşlanmıyor. Hem 5 ay içinde dilimizi öğreneceğine de yemin etmeli. Kendisi epey zeki ve 5 ay içinde bunu öğrenecektir. Böylece sizin onurunuz kurtulacaktır. Eğer varsa onun onuru da kurtulacaktır. Bir şey kaybetmeyecek ve her şeyi kazanacaksınız.
Onun kendisini öldüreceğine inanıyor musun?
Evet.
Mariko-san?
Bilemiyorum. Bu konuda size fikir veremeyeceğim için üzgünüm. Birkaç saat önce onun intihar etmeyeceğini söyleyebilirdim. Fakat bugün Omi-san'ı göreli beri değişti.
Kadın Anjin-san'ı çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyordu. Bir an onu anlar gibi oluyor ama sonra şaşırıyordu. Bir an adamdan hoşlanıyor sonra nefret ediyordu. Bunların nedenini de bilemiyordu.
Blackthorne'un azap dolu gözleri uzakta bir noktaya dikilmişti. Alnında ter tanecikleri belirmişti. Ya bu korktuğu için mi diye düşündü. Blöfünü göreceğimiz için mi korkuyor, blöf mü yapıyor?
Mariko-san ya bunun ağzı birden kurudu.
Anjin sana kararımı değiştirmeyeceğimi söyleyin.
Mariko'nun sesi pek hafifti.
Anjin san ne yazık ki ya bu san fikrini değiştirmiyor.
Blackthorne bu sözleri duyduysa da üzülmedi. O ana dek kendisini böyle güçlü ve huzurlu hissetmemişti. Beklerken onları dinlemişti bile. Her şeyin Tanrı'ya kaldığını düşünüyordu.
Mariko ona Japonya'da yaşayabilmesi için kendi törelerine uymasını söylemişti. Karar değişmemişti. O halde ölmem gerekiyor. Bundan korkmam gerek. Ama korkmuyorum. Neden? Bunu bilemiyorum. Belki de ölüm korkusunu kaybettim. Hayatla ölüm aynı şey. Karmayı karmaya bırakmalı.
Gözleri hançeri andıran küçük kılıca ilişti.
İyi bir hayatım oldu diye düşündü. Sonra ya buya baktı. Varimasu dedi. Ama sanki bu sözleri başkası söylemişti.
Kimse kımıldamadı. Sağ eliyle hançeri aldı, sol eli de bunu tuttu. Ucunu tam kalbinin üstüne dayadı. Ruhu sonsuz sessizliği arıyordu. Eli şaşmadan hançeri hedefine doğru itti. Omi ona engel olmak için hazırlanmıştı ama Blackthorne'un böyle şiddetle ve birden hareket edebileceği aklına gelmemişti. Omi eliyle hançerin çeliğini yakaladı ve o anda avucu kesilerek kanlar akmaya başladı. Blackthorne'un elinden hançeri alabilmek için olanca gücüyle uğraşıyordu. Igarashi de ona yardım etti ve ikisi birlikte bu darbeyi önlediler. Blackthorne'un kalbinin tam üstünde bıçağın ucunun girdiği yerden kan akıyordu.
Mariko ve Yabu yerlerinden kımıldamamışlardı. Yabu ona emret Mariko-san dedi. Hayır rica et. Omi-san'ın önerdiklerini yapsın. Bu arada yemin etmeyi de unutmasın.
16. ayrımın sonu. Sayfa 218.